Ayrım 13. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 104. Mamşrek'in büyük kızı Seten, Meryem Ana hayranıydı. Müslüman bir babanın kızı olmasına rağmen bedeninde annesi Agunde kanalıyla bir o kadar da Hristiyan kanı dolaştığını hisseder, bu histen korkar, yine de ne zaman bebek İsa'yı kucağında tutan bu kutsal anneye baksa gözleri dolardı. Bunda Seten'in yüreğindeki Meryem Ana sevgisi kadar ikonanın uyumlu canlı renklerinin ve göz alıcı bir eser olmasının da etkisi vardı. Seten, hayatını oturdukları köye at arabasıyla 5 saat çeken bir kasabada tavuk yemi, göz taşı, gübre gibi zirai malzeme satarak ve eşraf mevlitlerinde yanık sesiyle Kur'an okuyarak kazanan kekeme Hafız Süleyman'la evlenip gelin giderken, babası Mamşrek ikonayı Seten'e hediye etti. İkona Seten'den kızı Kınalı Meryem'e kaldı. Ama Meryem annesi Seten'in aksine koyu Müslüman bir kadındı. Anneanne tarafındaki atalarının kanalıyla Hristiyan kanı da taşıdığını düşünmek bile istemezdi. Meryem'in konuşurken ne dediği anlaşılmayan ama Kur'an okurken kekelediği işitilmemiş hafız babası Süleyman, kadınların el ve ayaklarının görünmesinin günah olmadığını bir türlü anlatamadığı için olabildiğince örtmesine rağmen gene de teninin göründüğünü düşündüğü el ve ayaklarına, bileklerinin üstüne kadar siyaha yakın koyulukta kına yakar, böylece günaha girmediğine inanırdı. Dindar Meryem adaşına annesi Seten gibi düşkün değildi, babasının kekeliye kekeliye "Kızcağızım Meryem, Anna bizim dinimiz de mübarek bir kadındır" demesine rağmen ikonayı çeyiz sandığının dibine koydu, orada da unuttu. Aradan uzun yıllar geçti. Meryem'in evin duvarına kömürle resim yaptığı için her Allah'ın günü sopayla dövdüğü, yine de tasvir çizmekten vazgeçiremediği, adını Halife Hazreti Ömer'den alan küçük oğlu büyüdü, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünü kazandı. Meryem oğlunun okulda tasvir yapacağını öğrenince fenalık geçirdi. "Bu mektepte okursan hakkımı helal etmem" dedi ama oğlu hiç oralı olmadı, İstanbul'a okumaya gitti. Sınıfında iki Ömer Çakır vardı. Arkadaşları ayırt etmek için ona küpeli Ömer Çakır diyorlardı. Kulağına küpe takan erkeklerin henüz hor görüldüğü bir dönemde bu cesareti gösteren Ömer, iyi bir ressam olacak kadar yetenekli olmadığını çabucak anladı. İlgisini sanat organizasyonuna yöneltmesiyle birlikte yeni yeni palazlanan Çukurcuma semtini ve geçmiş zamanın estetik nesnelerine düşkün kitlenin kendisi için bir zenginlik kaynağı olabileceğini keşfetti. Daha fakültede okurken bir antika galerisinde çalışmaya başlamış, kısa sürede antika nedir, ne işe yarar sorusunun cevabını öğrenmekle kalmamış, zengin müşterilerin nabzına göre şerbet nasıl verilir onu da öğrenmişti. Çok geçmeden de kafayı zamanla sosyetenin göz bebeği olacağını hayal ettiği antika galerisini açmaya taktı. İstanbul'a kapağı attığından beri doğru dürüst uğramadığı, dipte köşede dükkana koyacak bir şeyler bulurum umuduyla altını üstüne getirdiği baba evinde hayal kırıklığına uğramıştı. Ömer'in yıllardır şehirde yaşayan annesi Meryem, evde eskiye ait hiçbir şey bırakmamış, bakırlarını önce alüminyumla, sonra çelikle çoktan değiş tokuş etmiş, ocağının işlemeli bakır ibriklerin yerini naylon zımbırtılar, el dokuması kilimlerin yerini makine halıları, kenarları cam altı şahane aynaların yerini pazar işi döküntüler almıştı. Üniversitede 3-5 ders görüp bilgili bir antikacının yanında da çalışınca kendini estet oldum zanneden Ömer Çakır yılmadı. Şehrin tek tük kalmış konaklarında yaşayan aileleri, yolu izi olmayan dağ köylerini dolaşıp evlerin kapılarını tek tek çaldı. Çaldığı oyma ahşap kapıların bazıları başta olmak üzere, inek canından gaz ocağına, kulpları kehribar semaverden ahşap tavan göbeğine, Dökme demir kapı kilidinden porselen trabzan başına varana kadar sigara tabakaları, köstekli saatler, peştemallar, yağlıklar, albüm, kartpostal, eski fotoğraf, taş plak, harmani, bindallı, eski zaman gelinlikleri, çeşit çeşit cam sürahiler ve bardaklar, kullanılmış parfüm şişeleri, ne bulursa yok pahasına topladı. Çukur Cuma'nın Galatasaray'la birleştiği sokakta bir bodrum katında açtığı dükkana doldurdu. Yaşı 70'e dayandığı halde el ve ayaklarına kına yakmaktan vazgeçmeyen annesinin çeyiz sandığını karıştırmayı akıl etseydi asıl hazineyi bulacak, belki de eskici değil antikacı olmak fırsatını yakalayabilecekti. Ama evde antikacı süsü verdiği eskici dükkanına konabilecek iğne bile bulamamış, son umudu olan gül ağacından yontulmuş, kilitleri dövme bakır, o canım çeyiz sandığının yerini adi bir formikanın aldığını görünce, bu çirkin kutunun kapağını bile açmaya tenezzül etmeyerek fırsatı kaçırmıştı. Kınalı Meryem bir gün dip bucak temizlik yaparken sakladığı yerde unuttuğu ikonayı buldu. Çoktan toprak olmuş anasını hatırlayıp duygulandı, ağladı mağladı. Ama yine de bu Hristiyan tasvirini daha fazla saklamak için bir neden bulamadı. İkona öyle güzeldi ki atmaya da kıyamıyordu. Her gün öğlene doğru sokaktan geçen, bozuk televizyondan banyo kazanına, eski gazeteden bakır kabloya kadar, hurda ya da sağlam ne bulursa toplayan eskici Zülfü'ye sattı. Zülfü sıkı pazarlıkçıydı. Meryem'e ikona karşılığında 6 kişilik melamin yemek takımı, bir tahta fırçası, 2 çamaşır leğeni, kadın hala ikna olmayınca 36 adet de tahta mandal vermek istemiş ama Meryem para isterim diye tutturunca başa çıkamamıştı. Meryem eskici Zülfü'den söke söke kopardığı parayla, daha ilkokul çağındaki torununa çeyizi için aldığı buharlı ütünün ilk taksidini ödedi. Torunu evlenme çağına geldiğinde ütünün çok daha gelişmiş yeni modellerinin çıkacağı aklına bile gelmedi. O sıralarda SSCB yıkılmış, Sarp sınır kapısı açılmış, Karadeniz'de vızır vızır yolcu gemileri işlemeye başlamıştı. Ülkenin dört bir tarafındaki şehirler gibi denize sırtını dönen ruh sağlığı hastanesinin bulunduğu bu şehre de Ruslar akın ediyordu. Yanlarında getirdikleri içinden odun parçaları çıkan Rus sigarası, son kullanma tarihi geçeli yıllar olmuş konserve havyar, taşına topluya etiketleri yıpranmış vodka, alkolü uçmuş kolonya, matruşka bebek, tadı margarine benzeyen bayat çikolata, Kızıl Ordu kasketi, kürk kalpak, matkap ucu, su terazisi, askeri dürbün, yıldız tornavida, karga burnu, fotoğraf makinalarının Kalaşnikov'u diye bilinen Zenit marka fotoğraf makinesi, çeşit çeşit objektif gibi malları limanda açtıkları tezgahlarda satıyorlardı. Tezgahlar zaman içinde genişleyip limanın az kullanılan tarafı bir tür açık pazara dönüşünce, eskici Zülfü pazarcılıktan geri kalmamış bir tezgahta o kapmıştı. İkonayı üstüne mor kadife bir örtü serdiği tezgahına, Rus yapımı çaydanlıkların, tavaların, emaye kovaların, eski dolma kalemlerin, ne işe yaradığı bilinmeyen küçük kutuların, buhurdanlıkların yanına koydu. Genel olarak Ruslar diye nitelenen eski SSCB vatandaşlarının önlenemez akını hakkında gecikmiş bir haber yapmak amacıyla şehre gelen ve yakında bütün işlevlerini kaybedip bitkisel hayata girecek olan gazeteciler sendikasından ayrılması için kendisine şiddetle baskı yapan gazetesinden nefret eden gazeteci Berrak Armağan, sınırları belirsiz, geniş bir coğrafyadan iyi bildikleri bir denizin, hiç bilmedikleri öte tarafına gelip, açtıkları tezgahların başında bir tür imparatorluk bakiyesi olmanın hüznüyle dikilen, aralarında kendi dillerini konuşurlarken, yüzleri kısa bir an için aydınlanan, sonra yine ketum bir ifadeyle kaplanan, aynı anda hem mağrur hem tekinsiz görünebilen bu insanları konuşturup, onları denizin bu yakasına sürükleyen ekonomik ve sosyal nedenleri deşeceğine gün boyunca açık pazarı dolaştı, alışveriş yaptı. Çoğunluğu Soçi, Batum, Odessa gibi Karadeniz şehirlerinden deniz yoluyla gelen, birkaç ay içinde dertlerini anlatabilecek kadar Türkçe öğrenmiş, hüzünlü olduğu kadar gergin görünen bu satıcılardan 8 adet orak çekiçli CCCP rozeti, 1 adet Kızıl Ordu tarafından şanlı askerlere verildiği kanaatine vardığı bronz şeref madalyası, bir yığın Kızıl Meydan, Kremlin, Lenin ve Stalin kartpostalı, eski SSCB'yi oluşturan Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan gibi ülkelerin her birinin halk müziğinden örneklere yer veren Troika adlı çiftli bir long play ve muhalif yazar Solzhenitsyn'le olan dostluğu nedeniyle gözden düşünce yurttaşlıktan çıkarılan ünlü Rus orkestra şefi Rostropovich'in 60'lı yılların sonunda Bakü Devlet Filarmoni Orkestrası ile birlikte Bakü'de doldurduğu bir long play aldı. Bedeli çarşı içinde bir esnaf lokantasında yediği mıhlama ve hamsi tavaya ödediği para kadar bile tutmayan bu nesneler berrak armağanı çok hüzünlendirmişti. Plaklar yıpranmış, rozetler kararmış, şeref madalyasının kutusu tozlanmıştı. Pazardaki tezgahlarda binlerce rozet, onlarca madalya satılmayı bekliyordu. Hangi ellerden geçtiğini, hangi göğüslere takıldığını, hangi umutları uyandırdığını asla bilemeyeceği bu gurur ve iftihar nesneleri, tarihin en acıtıcı devalüasyonlarından birine uğramıştı. Tarihte bir şey olmuş, bir şeyler aniden gümbürdemiş, tarih sanki yarılmış, soğuk savaş çağında, dünyanın bu yakasında gurur ve iftiharla taşınmış olması muhtemel bu madalya, komşu ülkenin bir şehrinde bir tabak mıhlama ve bir tava hamsiden daha ucuz hale gelmişti. Her bir nesneye adeta gözleriyle okşayarak bakan berrak armağan, tam bu kadar hüzün yeter diyerek pazardan çıkıyordu ki, eskici Zülfü'nün tezgahında kucağında bebek İsa'yı taşıyan Meryem Ana'yı gördü. Eskici Meryem'den güç bela aldığı ikonayı kendince biçtiği değerin altında okutmaya niyetli değildi. Ama günlerdir tezgahta duran ikonaya kimse göz ucuyla bile bakmayınca, Müslüman şehrinde ikona satmanın salyangoz satmaktan farksız olduğunu anlamıştı. İstanbullu gazeteci kadın ikona ile ilgilenince yeni bir alıcı çıkmasının aylar alacağını kestirerek ilk koyduğu fiyatın dörtte birini söyleyiverdi. Böylece tezgahta yer tutan ikonadan kurtulmuş oldu. Batik elbiseler, bodrum sandaletleri ve çam mobilyanın yanı sıra Türkiye'nin yıllarca kendine yetmesi, tutumlu olması gerektiği öğretilmiş insanlarına "Excuse me, yanlış biliyormuşuz meğer" deme çağıydı. Basın dördüncü kuvvet olmaktan çıkıyor, yabancı sermaye teşvik ediliyor, çılgınca büyümek isteyen firmalar yeni hayata ayak uydurup ustalarından miras kalan ilkeleri gömmeye teşne gazetecileri, birbiri ardına yayımlanan lifestyle dergilerinin kafayı güzellikle bozmuş, uzun bacaklı, genç, yeni nesil editörlerini sınırsız promosyon gezilerine götürüyorlardı. İlkelerinden ödün vermemekte direnen berrak, bu gezilere itibar etmiyor, sendikadan da ayrılmıyordu. Müdürleri ilkeli gazeteciyi önce taltif etmeyi denediler. Avrupalı sosyal demokratların bir toplantısını izlemesi için Viyana'ya gönderdiler. Dönüşünde sendikadan ayrılması halinde terfi edeceğini, böylece Avrupalı sosyal demokratlar nerede, berrak orada olabileceğini, dünyanın dört bir tarafını saygın bir gazeteci olarak gezebileceğini, açık açık söyleyecek kadar da yüzsüz değillerdi, anıştırmakla yetindiler. Berrak o kadar düz bir kadındı ki, ne demek istediklerini anlamadı bile. Ne zaman ki dış haberler servisinden alındı, o sayfadan bu sayfaya gezdirilmeye başladı, o zaman hafiften ayılır gibi oldu. 3 gün boyunca Avrupalı sosyal demokratlarla yatıp kalkan, gazetesine ayrıntılı haberler geçen berrak, 4. günü kendine ayırmış, adı büyük kendi küçük Viyana'yı birkaç saatte keşfetmiş, sonra da Leopold Müzeumu gezmişti. Çıkarken paraya kıydı, kendine çok iyi basılmış bir egonşiyele reprodüksiyonu aldı. Çam mobilyalı, kaktüslü, ıncık cıncık dolu evinin salonuna, Egon Şile'nin çıplak otoportresiyle, Gürcü ressam Guram Çaliyaşvili'nin tamamen dinsel duygularla yaptığı, kucağında bebek İsa'yı taşıyan Meryem Ana ikonasını yan yana astı. Şile cinsel organlarını tümüyle açıkta resmettiği, bacakları ayak bileklerinden kesik otoportresinde bir koluyla yüzünü örtmüş, görünen tek gözünü de kırmızıya boyamıştı. Keskin ve acıtan çizgilerle ifade edilmiş bu sıska vücuttan yayılan koyu hüzünle, kucağında Tanrı'nın tombalak oğlunu tutan kutsal anne arasındaki müthiş uyumsuzluk, Berrak'ın duvarında garip bir gerilim yarattı. Bu gerilim, Berrak'ın birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ferhat'ı fazlasıyla rahatsız etti. Ferhat'ın her iki resme de itirazı vardı. Dinle, dindarlıkla hiç alakası olmayan Ferhat'ın, "Ne bu Hristiyan yalakalığı ya?" demesiyle başlayan şiddetli kavganın öznesi, kısa sürede ikona olmaktan çıktı. Genç gazeteci öfkesini Şiile'nin reprodüksiyonuna yöneltip, "Bu sanat mı şimdi, dal taşak meydanda?" diyerek, evi terk etmesiyle sonuçlanacak kavganın iyice büyümesine yol açtı. Küslükleri çok sürmedi gerçi, barıştılar. Ferhat, Egon Şiile'nin çıplak otoportresine, evlerine gelmesi muhtemel akrabalarının görmesinden çekindiği için itiraz ettiğini kabul ederek Berrak'a geri döndü. Öte yandan dinsiz birinin duvarına ikona asmasının gösterişten başka bir şey olmadığı konusunda fikrini değiştirmiş değildi. Sonunda uzlaştılar, daha doğrusu Ferhat kazandı. Egon Şiile'nin çıplak otoportresi duvardan indirilip çekmeceye kaldırıldı. Meryem Ana da salon yerine Berrak'ın çalışma masasının bir köşesinden hüzünlü hüzünlü bakmaya başladı. Yeterince ünlenmeye fırsat bulamayan Gürcü ressam Guram Çaliyaşvili, doğduğu köyün kilisesi için yaptığı ikonayı bitirir bitirmez ölünce, kilise yerine rehinciye giden ve elden ele geçerek Allah'a ulaşan ikona, Berrak Armağan'ın çalışma odasında uzun süre kaldı. Kutsal ile çıplak konusunda uzlaşma yolu bulan Berrak Ferhat ikilisi, birlikteliklerini sürdürmenin yolunu bulamayınca ayrıldılar. Ferhat, stajyer kızlarla yaşadığı, "Ya aşkla falan alakası yok, bir gecelik bir şeydi" cümlesiyle nitelediği ilişkilerine son vermeyince evden gitmek zorunda kaldı. Ama ayrılık acısı çekmeye fırsatı olmadı. Gazete patronlarının göz yaşartıcı bir birlik sergilediği tensikatlar sırasında işten çıkarılınca, Kürt meselesini gündeminden indirmeyen siyasi bir derginin yazı işleri müdürü oldu. İşi başından aşkındı, eski sevgilisinin ardından ağlayacak hali yoktu. Ferhat'ın gitmesiyle birlikte kutsal ile çıplağı tekrar yan yana asan Berrak Armağan, direnmekten vazgeçip gazeteciler sendikasından kendi rızasıyla ayrılınca ödüllendirildi, maaşı iki katına çıkarıldı. Çalıştığı gazetede epeyce hafiflemiş, Avrupalı sosyal demokratları izlemekten vazgeçmişti. Sanki siyasi ve ekonomik durumu kaostan hallice bir ülkede değil de, eğitimi sağlığına denk, güllük gülistanlık bir ülkede çıkarılıyormuş gibi, sayfalarının çoğu vur patlasın çal oynasına ayrılıyor. Yeni düzene çabuk alışan Berrak da yaptığı renkli söyleşilerle gazetesinin topluma önerdiği yeni hayata destek veriyordu. Bir gün sayıları giderek artan müzayede evleri konulu bir söyleşi yapmak için antikacı Haymon Yener'in Nişantaşı Bronz Sokak'ta yeni açtığı antika galerisine gitti. Galerinin değerli parçalarından olan ve Bay Haymon'un bazılarını yakında satışa çıkarmayı planladığı ikona koleksiyonunu görünce, eskici Zülfü'den aldığı ikonadan bahsetti, Meryem'in bakışlarındaki hüzünden, İsa'nın resmedilmesindeki meleksi halden nasıl etkilendiğini anlattı. Gerçekten de Meryem'i hüzünlü, İsa'yı meleksi buluyordu. Ama asıl maksadı, satılan en ucuz parçanın bile maaşını birkaç kat aştığı bu ağır aristokrat galerinin sahibi Haymon Yener'in küçümseyici bakışlarının altında ezilmemek ve adama görgü bilgi açısından sandığı kadar kara mürsel sepeti olmadığını göstermekti. İkona konusunda Türkiye'de tek otorite olmayı düşleyen Haymon Yener, Berrak'ın doğru bir terminolojiyle ortaya koyduğu kültür yelpazesinin genişliğinden hiç etkilenmedi ama kucağında bebek İsa'yı taşıyan Meryem Ana'yı görmek istedi. Berrak, yıllarca savunduğu ilkelerini kendi rızası ile çiğnemesinin karşılığı olarak maaşına zam yapılınca, ikide bir yolda kalan 1982 model şampanya rengi Murat 131'ini satmış, gözünü karartıp her türlü banka kredisi yoluyla deli gibi tüketmek arzusuna kapılan ücretliler kervanına katılarak gök mavisi bir Skoda almıştı. Kolayca ödeyeceğini sandığı taksitler o kadar da kolay ödenmiyor, enflasyon canavarı iki katına çıkmış maaşını bile kemiriyordu. Antikacının ikonayı görmek istemesi aklına geldi. Kutsalla çıplağı yan yana görmeye de doymuştu zaten. Ertesi gün ikonasını kendi elleriyle getirip işinin kompetanı adama verdi. Haymon Yener ikonaya bayıldığını hiç belli etmedi. "Pek bir değeri yok, isterseniz bırakın, bir ilgilenen olursa satarız," diye başlayan karışık cümleler kurarak ikonayı Berrak'ın gönlünden geçenin çok altında bir fiyata satın aldı. Haymon Yener, kucağında bebek İsa'yı taşıyan Meryem Ana'yı yeni açtığı galeride yaptığı ilk müzayedeye koydu. Antikacı olmak isterken eskici olan ve öyle de kalan küpeli Ömer, müzayede kataloğunda ikonayı gördü. Gözü bir yerden ısırdı ama üstünde durmadı. O müzayedede ressamı tespit edilemeyen ikonayla ilgilenen kimse çıkmadı. Allah'ın ikonası yıllarca Haymon Yener'in galerisinde alıcı bekledi. Antikacı ikonayı eksperlere gösterdi, yığınla ikona ressamının kataloglarında bulunan örneklerle karşılaştırdı ama bir sonuç alamadı. Zamanını aşağı yukarı tespit edebildiyse de ressamını belirleyemedi. Sonunda ikona hakkında hayal kurmaktan vazgeçti. Ressamı belirsiz ibaresiyle ve epeyce düşük bir açılış fiyatıyla daha harca alem bir müzayedeye koydu. Kalbur üstü müşterilerinden Bediye Hanım, başhekimin değerli eşine gönderecek hediye bakmak için kataloğu karıştırırken ikonayı görmüş, çok beğenmişti. Müzayedede alıcı çıkmadığını öğrenince taksiye binip galeriye gitti. Gitmişken yeni gelen malları inceledi, bir sade Türk kahvesi içti, gözü bir Refik Epikman tablosuna takıldı, severdi bir müstakillerden oluşan ressamı, onu da satın alıp evine döndü. 13. ayrımın sonu. Sayfa 113.